Ayrım 6. Onurlu Aydın biyografileri 1. Sayfa 80. Brecht, faşist ülkeler ile kapitalist ülkeler arasındaki ayrıcalığı şöyle tanımlar. Kapitalizmde kasaplar eti getirmeden önce ellerini yıkarlar. Bunun gibi kapitalizmin faşizme dönmeden yaşayabilmesi de tamamen faşistçe bir tutumdur. Brecht'in tiyatroda yapmak istedikleri ve kuramları yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır. Marksist dünya görüşüne dayalı kuramları, Marx'ın yaptığı gibi yüzyıllar öncesine, Aristoteles'e kadar varan, idealist felsefe ve idealist estetiğe dayanan egemen görüşlere karşı oluşuyla başlamıştır. Gençlik döneminde nihilist çıkışlar yapan Brecht, bu döneminde öznel yani lirik kalmıştır. Gelişme döneminde ise nesnel olana, yani epik olana vurgu yapmıştır. Ve bir estetik kuramın ortaya attığı bu ikinci dönem, Aristocu tiyatro ve Hegel'in estetikle hesaplaştığı dönemdir. Aristocu tragedya, Platon ve Sokrates'in eleştirisi üstünden gider. Yapılan eleştiri, mimemiz kavramına, yani bir çeşit taklite dayalı olan gerçekçilik, daha çok temsil etme ya da yeniden yaratma kavramları ile ilintilidir. Burada sözü geçen epik şiirdir. Aristocu tiyatro ise, kendi içinde bütünlük gösteren ve belli bir ölçü içine sığdırılmış, belli bir aksiyonun yeniden yaratılmasıdır. Sanat yönünden güzelleştirilmiş bir dili vardır ve ruhu, korku duygularıyla tutkulardan arıtmaya çalışır. Bu ıslah edici, ehlileştirici yöntem gerçekten olan şey değil, tersine olabilir olan şeyi, yani olasılık ve zorunluluk kanunlarına göre mümkün olan şeyi ifade etmektedir. Burada bireyin ortaya çıkan trajik durumuyla özdeşleşen, yani bütünleşen seyirci, önceden tanımlanmayan bir trajik hataya düşecek ve erdem gösterecek karaktere bağlar. Sonra da karakterin ve seyircinin sahip olduğu kimi hatalara işaret eder. Trajik bir suçtan dolayı, çatışmaya dönüşen karşıtlıklar, çatışmadan ve karmaşadan sonra, hata aklandığında, yani arınma yaşandığında, huzura kavuşularak denge yeniden kurulur. Burada örnek gösterilen ve seyircinin bütünleşmesi sağlanılan kahraman, genelde değişime ve dönüşüme yönelik bir tipoloji değil, daha çok onarıma yönelik bir karakterdir. Aristoteles sunduğu, seyircinin bütünleştiği bu öznel birey yerine, nesnel olanı, yani hikayeyi ön plana çıkararak, antik Yunan tragedyasının bir birey tragedyası olmayıp, antik Yunan devletinin ya da toplumun bir tragedyası olduğunu vurgulaması bakımından özel bir önem taşır. Bu tersine çevrilmiş diyalektik yöntem, felsefeye dayalı bir estetik olarak Hegel'de, tiyatroda ise dramatik anlayışta yüzyıllara dayanan evrimini tamamlamıştır. Burjuva idealizmine dayanan bu yöntem, öznel olandan yola çıkarak toplumsal düşünce, toplumsal varoluşu belirler demektedir. Marksist dünya görüşüne dayalı estetik ise toplumsal varoluş, toplumsal estetiği belirler demektedir. Tankınız ne güçlü generalim, siler süpürür bir ormanı, yüz insanı ezer geçer. Ama bir kusurcuğu var, bir sürücü ister. Bombardıman uçağınız ne güçlü generalim, fırtınadan tez gider, filden zorlu. Ama bir kusurcuğu var, usta ister yapacak. İnsan dediğin nice işler görür generalim, bilir uçmasını, öldürmesini. İnsan dediğin, ama bir kusurcuğu var, bilir düşünmesini de. Epik olarak tanımladığı anlayışını nesnelliğe vurgu yaparak öznel duygusal boşalımlara karşı akılcılığı üstün kılıyordu Brecht. Nesnellik ilkesiyle öznellik ilkesini bir araya getiren dramatik yapı, Hegel'in diyalektik anlayışıydı. Zaten bu diyalektik anlayışın baş aşağı durduğunu söyleyen Marx gibi, Brecht de sonuçta öznelliğe teslim olan bu anlayışı ayakları üstüne oturtmuştu. Akıl ve duygunun çatışmasını diyalektik bir bağ içinde incelemeye çalışan yazar, olgunluk evresinde nesnelliği mutlaklaştıran epik tiyatro tanımlamasının yanlış olduğunu anlayarak diyalektik tiyatro tanımlamasını benimsemişti. Bu durumda Brecht, idealist estetiğin biçimsel durumuna karşı çıkmaz. Ama bununla birlikte, karakterin tam anlamıyla özne olmadığını, aksine bağımlı olduğu ekonomik ve toplumsal güçlerin nesnesi olduğunu ispat ederek ona kökten bir biçimde karşı koyar. Bu anlamda Brecht'in estetiği epik değildir. Marksisttir ve Marksist olarak lirik, epik ve onu bütünleyen dramatik olanı kapsayacaktır. Yalnız burada önemli olan yabancılaşmadır. Brecht yöntemini bunun üstünden kurar. Diyalektik gerçekçiliğe dayalı yabancılaştırma efekti, seyirci ile sahne, sahne ile oyuncu, oyuncu ile rol, rol ile mekan arasında belli bir mesafe yaratılması sonucu, sahnede tarihselleştirmenin gerçekleşmesini, oyuncu ile rolün bütünleştiği burjuva oyunculuğuna karşı çıkar. Çünkü burjuva oyunculuğunda var olan oynadığı rolle hem özdeşleşip hem de eleştirerek oynama yöntemini, yani eleştirel gerçekçiliğe karşı şunları söylemektedir bile. özdeşleşmeyi amaçlayan her oynayışta eleştirinin aldığı şekildir karikatür. Bu şekil altında yaşamı eleştirir oyuncu ve bu şekil altında oyuncunun eleştirisiyle özdeşleşir seyirci. Bizim tiyatromuz ise ancak karikatür çizme olgusunu göstermek istediği zaman karikatürleri sergileyebilir sahnede. Böylece karikatürler maskeli balodaki maskeler gibi çıkar sahneye. Gerçek bir kavrayışla, gerçek bir eleştiri, ancak özelle genelin duruma göre değişik şekillerde gerçekleşen, özelin genelle olan ilişkisi gibi kavranılmış ve eleştirilmiş olmasıyla mümkündür. İnsanların gösterileri kaçınılmaz olarak çelişmelidir. Dolayısıyla çelişkiye tümüyle sahip olmak gerekir. Bu anlamda idealist estetiğe dayalı dramatik tiyatroda sahne eylemi ortaya koyar. Marksist dünya görüşüne dayalı estetikte ise sahne eylemi anlatır. Dramatik tiyatro seyirciyi eyleme katar, etkinliğini yok eder, onda duygular uyandırır. Böylece seyirci kendini eylemin içinde sanır. Diyalektik gerçekçiliğin tiyatrosu ise seyirciyi eleştiren bir gözlemci yapar, etkinliğini uyandırır, ona yargılar verdirir. Böylece seyirci eyleme karşı gelir. Dramatik tiyatroda tiyatro telkin yoluyla etkiler. Duygular olduğu gibi korunur. İnsan bilinen bir varlık kabul edilir. Diyalektik tiyatroda ise tiyatro belgelerle etkiler. Duygular yargılarla ortaya konur. İnsan araştırma konusudur. Dramatik tiyatroda düğüm çözülürken gerilim belirir. Diyalektik tiyatroda gerilim oyun başlarken vardır. Dramatik tiyatroda her sahne bir başka sahne için vardır. Diyalektik tiyatroda her sahne kendisi için var olur. Dramatik tiyatroda olaylar düz çizgide gelişir. Dünya olduğu gibi sunulur. İnsan durağandır. Diyalektik tiyatroda olaylar eğri bir çizgi içindedir. Dünya oluş içinde sunulur. İnsan oluş halindedir. Dramatik tiyatroda içgüdüler söz konusudur. Diyalektik tiyatroda motifler söz konusudur. Dramatik tiyatroda düşünce varlığı belirler. Diyalektik tiyatroda toplumsal varlık toplumsal düşünceyi belirler. Hegel ve Aristoteles tiyatroyu seyircinin kural dışı özelliklerinden arıtılması olarak görmektedir. Brecht ise kavramını aydınlatır, doğruları açıklar ve karşıtları göstererek değişimi önerir. İlkinin istediği, gösterimin sonunda huzurlu ve sessiz bir uyku halidir. Brecht, tiyatral gösterimin sonunun eylemin başlangıcı olmasını ister. Bireyin tutkularından arınması değildir önemli olan. İstikrar, değişken toplum tarafından yıkılmalıdır. Tiyatro, sükuneti tesis etmeye uğraşmamalıdır. Burjuva polisi bunu yapmakla görevlidir zaten. Şu adama bakın, sokağın köşesinde. Nasıl olduğunu anlatıyor kazanın. Şu anda şoförü sunuyor kalabalığın yargısına. Nasıl oturduğunu direksiyon arkasında. Ve şimdi ezileni taklit ediyor belli ki, yaşlı bir adam. Her ikisinde de yalnızca kazayı anlaşır kılacak kadar veriyor ama yine de yetecek kadar onları gözünüzde canlandırmaya, kazaya mahkum gibi göstermiyor. Ama ikisini de böylece anlaşılır oluyor kaza ve anlaşılmaz yine de. Çünkü bambaşka hareket edebilirdi her ikisi de. Gösteriyor işte şimdi, kazadan kaçınmak için nasıl davranabileceklerini. Hiç de batıl inancı yok bu görgü tanığının. Yıldızlara terk etmiyor da ölümleri. Kendi hatalarını bağlıyor yalnızca. Ciddiyetine ve özenine de dikkat edin. Bu taklit sırasında çok şeyin. Suçsuzun yıkımından kurtulabilmesinin, zarar görenin zararının karşılanabilmesinin, kendi kesinliğine bağlı olduğunu biliyorum. Bakın nasıl tekrar ediyor daha önce yaptığı şeyi, duraklayarak, yardıma çağırarak hafızasını, tam da emin olmayarak, iyi taklit edip etmediğinden, durarak ve bir başkasından şunu ya da bunu düzeltmesini isteyerek, saygıyla bakın buna ve şaşarak bakmalısına bir şeye daha, bu taklit edenin kendisini hiç kaybetmemesini taklidin içinde, hiçbir zaman tam olarak dönüşmüyor taklit ettiği kişiye. Her zaman gösterici olarak kalıyorum, olaya karışmamış biri olarak. Ne o kişiyle bütünleşiyor, ne duygularını, ne de düşüncelerini paylaşıyor onun. Çok az şey biliyor onun hakkında. Taklidinde üçüncü bir kişi de oluşmuyor. Ondan ve diğer kişiden, ikisinin kaynaşmasından. Yerindedir bütün duyguları göstericinin. Orada durur ve gösterir, o yabancı tanıdığı. Sizin tiyatrolarınızda, soyunma odası ve sahne arasında, ola gelen şu esrarengiz dönüşme. Hani bir oyuncu ayrılır da soyunma odasından, kral olarak çıkar ya sahneye. Sahne işçilerinin ellerinde bira şişeleriyle. Çok kez güldüğünü gördüm bu büyüye. Rastlanmaz burada. Seslenilmesi gereken bir uyur gezer değildir. Sokağın köşesindeki göstericimiz. Yüce bir papaz da değildir Tanrı huzurunda. Her zaman sözünü kesebilirsiniz onun. Size cevap verir sanki bir şekilde. Ve sizinle konuştukları sonra devam eder yine gösterisine. Şimdi siz sakın demeyin ama bu adam sanatçı değil diye. Böyle bir ayrım duvarı çekerek sizinle dünya arasına yobazca kendinizi dışlamış olursunuz dünyadan. Siz onu sanatçı olarak adlandırmazsanız o da insan demeyebilir size. Ve bu daha büyük bir suçlama olur böylece. İyisi mi sanatçıdır deyin insan olduğu için. Yoğun bir çalışmayla geçen yılların sonunda 1956 yılında hayata gözlerini kapatır bu tiyatro ustası. Bu ölümün arkasında yaşayan 60 ciltlik çalışmalar olur. 30'un üstünde tiyatro oyunu, 1300 kadar şiir ve şarkı, 3 roman, birkaç roman fragmanı, 150'den fazla nesir, çok sayıda makale, kısa hikaye ve konuşma metni yaşamaya devam eder aslında. Ölümünün 41. yılında Brecht'i anmak istedik. Ölümünün üstünden 41 yıl geçmesine rağmen hala sınıf mücadelesinde sanatın önemini gösteren ve burjuvazinin estetiği bir silaha dönüştürdüğü dünyamızda doğru bir duruşun sağlanmasında büyük katkıları olan bu ustayı anmak bize gurur veriyor. Yalnız sorun bununla bitmiyor. Ülkemizde yetişmiş Brecht kadar önemli sanatçıların yanı sıra bir o kadar daha önemli sanatçılar yetişmesini diliyoruz. Yüreği devrimle çarpan bir halk ozanı, Enver Gökçe. Tavır, Ocak 1999. Enver Gökçe, 1920 yılında Erzincan'a bağlı Kemaliye ilçesinin Çit köyünde doğdu. 10 yaşında geldiği Ankara, onun ölümüne kadar yaşadığı kent oldu aynı zamanda. 1929 yılında özel bir ilkokula başladı. 1935 ve 1936 yıllarında Cebeci Ortaokulu'na devam ettikten sonra Gazi Lisesi'nde okudu. Şiir ve edebiyata olan ilgisi, ilkokul yıllarındaki öğretmeni Celalettin Tevfik Bey sayesinde açığa çıktı. Gökçe, kendi anlatımlarında, bu öğretmene karşı bana okuma sevgisi ve şiiri aşıladığı için saygım büyük olmuştur, der. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde, üniversite yaşamına ve bu sürelerde Ülke adlı Halk Evi dergisinde çalışmaya başladı. Görevi düzeltmenlik ve dergi çıkarma tekniği üzerineydi. Şiirleri ilk olarak Ankara'da çıkan bir dergide yayınlandı. Ülkü dergisine sıkça uğrayan Ahmet Kutsi Tecer, yayınlanan şiiri beğenmediğini ve onun düz yazı yazması gerektiğini söylediğinde Enver Gökçe, "Ben daha kötüsünü de yazarım." diye cevap verir. Tecer'in kötü bulduğu şiir şöyledir. Anamız birdir. Aynı memeden emmişiz dostlar. Kan kardeşiz. Sizlere kanım kaynıyor. Sizlerle beraber herk ettik toprağı. Beraber yattık hapiste. Beraber tezkere aldık. Daha da yatarız dostlarım, daha da. Gün gelirse eğer, halay çeker, türkü söyler gibi yan yana. Mavzer mavzere verip de, düşmana kurşun da atarız. Sizlere kanım kaynıyor. Yabancı değilsiniz bana. Enver Gökçe, bir taraftan dergi çıkarırken, diğer yandan şiir yazmaya ve şairlerle ilişkiler kurmaya çalışıyordu. Bir yanda meyhane kültürünü benimseyen garipçiler, diğer yanda, onun tabiriyle, temiz halk yüzleri olan halk ozanları vardı. Gökçe aralarında Aşık Veysel, Aşık Ali İzzet, Habib Karaarslan'ın da bulunduğu halk ozanları ile bir tanışıp ilgilenirken içkiyi kültür haline getiren şairlerden uzak durdu. 1945'li yıllarda garipçilerin edebiyata egemen oldukları bir dönemde toplumcu akımı güçlendirmeye çalıştı. Gökçe ve arkadaşları ant çevresinde küçük bir topluluk da olsalar devrimci sanat sorumluluğunu üstlendiler. 1948 yılında antifaşist bir dernek kurdular. Çok geçmeden çalışmalardan rahatsız olan faşistler derneğe saldırdı. Orada bulunanları dövüp kitapları yırtarak sokağa attılar. Dernek faaliyetini sürdürürken Enver Gökçe ve arkadaşları komünizm propagandası yapmak suçundan tutuklandı ve Ankara hapishanesine konuldu. Hapisten çıktıktan sonra 1950 yılında Yurtlar Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. İlk görevi Çarşıkapı Öğrenci Yurdu'ndaydı. Çalışmaları beğenildiği için pek çok yurt kuruluşunda görev aldı. Kısa bir süre sonra tutuklandı. Bu dönem 1951 tevkifatı olarak tarihe geçecektir. Bu dönemde 168 kişi askeri mahkemelerde yargılanarak yıllar sürecek hapis cezalarına çarptırıldı. Enver Gökçe ve arkadaşları işkenceli sorguların ardından kendi savunmalarını kendileri yaptı. Savunmasında Marksizmi benimsediğini söyleyen Gökçe, 7 yıl hapis ve sürgün cezası aldı. Bu sürelerde pek çok hapishanede zor koşullarda yaşayan Enver Gökçe, son olarak elleri kelepçelenerek Adana hapishanesine getirildi. Burada 7 yıl kaldıktan sonra Çorum'un Sungurlu kasabasına sürgün edildi. İşsiz ve evsiz geçen yılların ardından sürgünün bir kısmını Ankara'da geçirdi Enver Gökçe. Enver Gökçe'nin zorlu dönemleri bunlarla sınırlı kalmaz. 60'lı yılların başında Adnan Menderes'e karşı yürütülen miting ve gösterilere katıldığı için tekrar tutuklandı ve istediği bir yere sürgün edildi. Enver Gökçe doğduğu yeri Erzincan'ı tercih etti. 27 Mayıs'tan sonra artık özgürdür. Hapislik ve sürgün dönemlerinde şiir yazmaya devam etti Gökçe. Zaman akar, zaman geçer, zaman zindan içinde. Mısralarıyla başlayan 30 şiirlik bir destan, Yusuf ile Balaban yazar. Hapishaneden dışarıya çıkarmayı başardığı bu destanın pek çok şiiri kaybolur. Bugün destandan yalnızca, Uyu kirpi kız kirpi, bu balabanın dünyadan göçtüğüdür ve kirtim kirt şiirleri kalmıştır. Enver Gökçe, Ahmet Arif, Ruhi Su gibi sanatçılarla da bir süre hapiste beraber kaldı. Destan şiirinin tamamını hapishanede okumuşlardır. Gökçe bu sırada Neruda'nın şiirlerinin çevirisini de yapmıştır. Neruda'yı çarpıcı ve büyük bir ozan, dünyayı ve insanları seven birisi olarak tanımlayan Gökçe, hayranlığını ifade etmiştir. Bir süre İstanbul'a yerleşen Enver Gökçe, çevirilerine burada da devam eder. Meydanlar Usta çalışır, fakat sakıncalı olduğu gerekçesiyle işten çıkarılır. Enver Gökçe, binbir çileyle süren sanat yaşamıyla, genç sanatçıları, iyi bir sanatçı olmaları için önce kendi halklarını sevmeleri, daha doğrusu bu halkın devrimcilerine bağlılık göstermelerini ve bütün bunları içtenlikle yapmalarını öğütlemektedir. 1951'de tutukluluk sürecini yazmak onun en büyük özlemlerindendir. Ancak yaşadığı zorlu hayat içinde yakalandığı hastalık ona bu fırsatı vermez. 19 Kasım 1981 yılında Ankara Seyran Bağları'nda bulunan bir huzurevinde öldü. Sessiz, sedasız. Yüreğini, şiirlerini ve kavgasını bize bırakarak. Enver Gökçe'yi anmak. Enver Gökçe'yi anmak, bir baş kuru soğanı ekmeğine katık edenlerin gözleriyle dünyaya bakmak demektir. Dünyaya o gözlerle bakabilmek, ekmeğe, güle ve özgürlüğe yönelmektir. Özgürlüğe yönelmek, bugüne vurmak, yarını kurmak için bilgi, bilinç, düş ve öfke biriktirmektir. Birikim anlamaktır, incelemektir, sabırdır, özveridir. Birikim hayata müdahaledir. Hayat insandır, çevredir, dünyadır. Müdahale hayat belirtisidir. Enver Gökçe'yi gerçekten anmak, onu anlayabilmektir. Şiirlerinde kurduğu düşü büyütmek, bugünü ve yarına bağlamaktır. Onu anlamak, özlediği dünyaya doğru yola çıkmaktır. O dünyayı bugünden inşa etmeye başlamaktır. Onu anlamak, o dünyanın insanı gibi olabilmek, davranabilmektir. Yola çıkmak, insanlaşmaktır. Enver Gökçe bu yüzden bizim için yalnızca bir şair değildir, bir devrimcidir. Devrimci bir şairdir. O bizim aydınlığımızdır. Onun kurduğu düşü büyütmek, gemileri limandan çıkartmak demektir. Gemiler limandan çıkmalı artık. Denizde su olmadığı için mi çıkamıyoruz? Gemilerimiz mi eski? Gemileri limandan çıkaracak birikimimiz mi yok? Hangisi? Enver Gökçe gibi değerlerimizi anmanın en görkemli yolu, kurulacak yeni bir gelecek için sanatın dilini kullanarak ilerici devrimci insanı, bir kültür birikimini bayrak edinen örgütlülükler kurmaktır. Bunun için ne Mevlana ne de teke teke dövüşçü mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Anlatmak lazım, her yere değil, anlatılması gereken yere anlatmak lazım. Daha güzel bir dünyaya ihtiyacı olanları anlatmak gerekiyor. Anlatmak lazım, hayatı zindan edilenlere anlatmak gerekiyor. Bu aynı zamanda benliğimizi bulma mücadelesidir. Burada Eduardo Galeano'nun söylediklerini düşünmenin tam zamanıdır. Benliğimizi bulmamız eylemde ve mücadelede yatmaktadır. Kinimizi engele meydan okuyarak ve karşı koyarak biliriz. Sınırlarımızı bilmek, güçsüzlüğümüzün bilincine varmak değildir. Sınırlarımızın bilincinde olmak, sonuçta gerçekliğimizin bilincinde olmaktır. Yavaş yavaş uyuşturmak yerine, sarsıp uyandıran, ölülerimizin cenazesini kaldırmak yerine, onları ölümsüzleştiren, külleri savurmaktansa, ateşi tutuşturmaktan yana olan edebiyat gerekli bize. Egemenlerin toplu aptallaştırma, kitle iletişim araçlarıyla, kitleleri uyuşturdukları günümüzde, devrimci sosyalist bir sanat ve edebiyat hareketi yaratmalı öncelikle. Özgür olmayan bir toplumda, özgürlüğün düşünü büyütmenin başka yolu yoktur. Enver Gökçelerimizi böyle ölümsüzleştirebiliriz. Gerisi lafı güzaftır. 6. ayrımın sonu sayfa 91.